Ayrım 22.
Vaska Alekseyev, yaşamın acımasızlıkları içinde kolu kanadı kırılmış, gözleri yaşa alışmış bir halde kendi isteğiyle geldi topluluğa. Rüzgarlı, yağmurlu akşamın birinde komutanlar kurulumuzun bir toplantısına dalıverdi. Hava koşullarının böylesine elverişsiz olması Vaska'nın işine yaradı sonunda. Çünkü günlük güneşlik bir anda gelse topluluğa belki de hiç alınmayacaktı. Ancak o durumda özel nöbetçi müfrezesinin komutanı onu çalışma odama getirdi ve dedi ki, ''Bunu ben ne yapayım? Kapının önünde ağlayıp duruyordu. Dışarıda da yağmur yağıyor.'' Komutanlar görüşülmekte olan sorunları bir an için bir kenara bıraktılar ve bakışlarını yeni gelene çevirdiler. Derin üzüntüsünü dile getiren izleri silmek için eline geçen tüm araçları, ceketinin kollarını, parmaklarını, yumruklarını, ceketin etek uçlarını, şapkasını kullandı. Bunlara karşın kurumayan gözlerini Vanya Lapot'a çevirdi. Lapot'un başkan olduğunu hemen anlamış olmalıydı. Pembe yanaklı güzel bir yüzü, ayağında güzel bir çift köylü çizmesi vardı. Doğru düzgün görünümüne uymayan tek şey sırtındaki yırtık pırtık ceketti. 13 yaşlarında olsa gerekti. Lapot sert bir tavırla ''Ne istiyorsun?'' diye sordu. Ufaklık ciddi ciddi ''Topluluğa girmek istiyorum.'' yanıtını verdi. ''Sebep? Babam kaçtı. Annem de nereye gidersen git defol.'' diyor. ''Bir anne hiçbir zaman böyle bir şey söylemez. Öz annem değil.'' Lapot bu küçük ayrıntıyı duyunca birden şaşırdı. ''Dur şimdi, anlamadım. Öz annen değil, tamam. O vakit baban kaçarken seni de alırdı. Almak zorunda yani.'' Ufaklığın gözlerine yine yaşlar doldu ve yanıt vermeye başlamadan önce gözyaşıyla ilgili ne iz varsa silmeye çabaladı. Başvurucunun bu hoş beceriksizlikleri karşısında komutanların sert bakışları yumuşadı. Sonunda çocuk elinde olmayarak sesli bir soluk aldı ve şu açıklamayı yaptı. Babam, yani babam da öz değil. Kurulda bir an çıt çıkmadı. Sonra herkes gürültülü bir kahkaha koyuverdi. Lapot gözlerinden yaş gelesiye güldü. Sonra ona şöyle dedi. Senin halin harapmış be kardeşim. Anlat bakalım nasıl oluyor bu iş? Yeni aday hiçbir yapmacığa başvurmadan gözünü Lapot'un gülümseyen yüzünden bir an bile ayırmadan adının Vaska, soyadınınsa Alekseyev olduğunu söyledi. Bir arabacı olan babası ailesini bıraktığı gibi ortadan gitmiş. Bunun üzerine anası bir terziyle evlenmiş. Derken kadın öksürmeye başlamış. Geçen yıl ölmüş. Terzi ise gidip bir başkasıyla evlenmiş. Şimdi yani Paskalya'da, Kongra'da gitmiş. Bir daha gelmeyeceğim diye haber yollamış. Mektubunda siz başınızın çaresine bakın diyormuş. Çare yok, alacağız bunu dedi Kudlati. Ama belki de yalan söylüyorsundur ha. Sana kim akıl verdi? Akıl? Ha, bir adam. Orada oturuyor. O akıl verdi. Orada çocuklar var, ekip biçiyor, yiyip içiyorlar dedi. Vaska Alekseyev'i böylece topluluğa almış olduk. Kısa süre içinde herkesin sevgilisi oldu. Öyle ki Vaska'nın kuryaja götürülüp götürülmeyeceği konusu özel konuşmalarımızda bile ortaya atılmadı. Bunun nedeni belki de Vaska'nın komutanlar kurulu tarafından topluluğa kabul edilmiş, dolayısıyla saf kan topluluk üyesi sayılmasıydı. Yeni gelenler arasında Mark Schenhaus'la Vera Berezovskaya da vardı. Mark Schenhaus, Odessa Suçlu Çocuklar Kurulu göndermişti. Getirdiği kağıtlara bakılırsa suçu hırsızlıktı. Bir milis askerinin eşliğinde geldi. Ancak ilk bakışta kurulun yanıldığı kanısı uyandı bende. Bu gözlerin sahibi hırsız olamazdı. Mark'ın gözlerini betimlemeye kalkmayacağım. Gerçek yaşamda onunkiler gibi göz çok seyrek görülür. Ancak Nesterov, Kaulbach, Rafael gibi ressamların yapıtlarında ve bu sanatçıların özellikle Aziz ve Azize resimlerinde rastlanır böyle gözlere. Bu gözler nasıl olmuş da Odessalı bir yoksul Yahudinin yüzüne konmuştu bir türlü anlayamadım. Mark Schenhaus yoksulluğun tüm belirtilerini sergilemekteydi. 16 yaşındaki sıska bedeni örtülü bile sayılmazdı. Ayakları delik deşik olmuş papuç artıklarından dışarı fırlamıştı. Ama yüzü pürüzsüz ve temiz, kıvırcık saçları düzgünce taralıydı. Kaşları öyle büyük, öyle gürdü ki inip kalktıkça rüzgar yapıyor sanılırdı. Burada hırsızlık yaptığın yazılı dedim. Doğru mu bu? Mark'ın iri, siyah ve tertemiz bakışlı gözlerine neredeyse gözde görülür bir ışık parladı. Kaşlarını kaldırmak için güç harcıyormuş gibi yukarı kaldırdı. Üzgün, zayıf ve solgun yüzünü bana yaklaştırdı. Doğru tabii. Ben, evet, hırsızlık yaptım gerçekten. Açlıktan mı? Yok, açlıktan çaldım sayılmaz. Hayır, açlıktan değil. Mark ciddi, acılı ve kararlı gözlerini üzerimden çekmedi. Utandım. Bu biskin ve üzgün çocuğa işkence etmenin alemi var mıydı? Elimden geldiğince ince ve anlayışlı bir gülümseme kondurdum yüzüme ve dedim ki, sana o günlerini anımsatacak değilim aslında. Çaldınsa çaldın. İnsanın başına bir şeyler gelebilir. Bunlar unutulmalıdır. Hiç okula gittin mi? Evet, gittim. 5. sınıfa dek okudum. Devam etmek istiyorum. Güzel. Seni taran etsin 4. müfrezesine vereceğim. Al bu kağıdı git. 4.'ünün komutanı taran etsi bul. O gerekeni yapar. Mark elindeki kağıdı aldı. Ama kapıya doğru yürümek yerine masamın önünde dikilmeyi sürdürdü. Müdür yoldaş, size bir şey söylemek istiyorum. Söylemek zorundayım. Buraya gelirken yolda hep nasıl anlatacağımı düşündüm. Artık dayanamıyorum. Mark üzgün üzgün gülümsedi ve benden izin isteyen gözlerini gözlerime çevirdi. Ne anlatacaksın? Anlat hadi. Hadi çekinme. Daha önce bir topluluktaydım ben. Orası da pek fena sayılmazdı. Ama kişiliğimin bozulmaya başladığını sezdim. Din ikinciler babamı öldürdü. Ben bir komsom oldum. O toplulukta bilenmek yerine köreliyordum. Bu bana yakışmaz diye düşündüm. Bayağı tasalandım. Çıkış yolu aramaya koyuldum. Size her şeyi anlatırsam Odessa'ya geri göndermeyeceğinize söz verir misiniz? Mark gözlerindeki tüm ateşi yüzüme üflercesine baktı bana. Ne anlatırsan anlat, seni geri yollamayacağım. Sağ olun müdür yoldaş. Böyle diyeceğinizi biliyordum zaten. Bu yüzden öyle karar aldım. Sizin hakkınızdaki bu kanımı nereden edindim biliyor musunuz? Visti gazetesinde yeni insanın oluştuğu yer başlıklı bir yazı okudum. Sizin topluluğunuzu anlatıyordu. Hemen buraya gelmeye karar verdim ve gönderilmem için önüme gelene başvurdum. Ancak ne yaptım ne ettimse yararı olmadı. Orası suçlu çocuk topluluğu, senin orada ne işin var diyorlardı. Bu durumda topluluktan kaçmaya karar verdim. Hemen gittim bir tramvaya bindim. Her şey öyle çabuk gelişti ki şaşarsınız. Daha elimi bir adamın cebine iyice daldırmadan biri koluma yapıştı. Dayak atmaya kalktı. Sonra kurula gönderildim. Kuruldakiler yapılan suçlamaya inandılar mı? Neden inanmasınlar? Onlar dürüst, haksever insanlar. Üstelik suçüstü yakalanmışım. Her şey kitaba uygun. Daha önce de cepçilik yaptığımı söyledim onlara. Açıkça güldüm. Kurulun bulgularına olan güvensizliğimin yerinde olduğunu görünce sevinmiştim doğrusu. Mark'ın da içi rahattı şimdi. Çıktı, 4. müfrezeye yerleşmeye gitti. Vera Berezovskaya'nın durumu bambaşkaydı. Daha kıştı. Maria Kondratyevna Bokova'yı uğurlamak ve kendisine çok acele Harkov'a varması gereken bir paket vermek üzere istasyona gitmiştim. Maria Kondratyevna'nın peronda durmuş, istasyon bekçisiyle ateşli bir tartışma yapmakta olduğunu gördüm. Bekçi 16 yaşlarında bir kızı elinden tutmuş duruyordu. Kızın çıplak ayakları birer lastik içine adeta tıkılmıştı. Sırtında kısa, modası geçmiş bir manto vardı. Bu iyiliksever bir ihtiyarın armağanı olsa gerekti. Kızın örtüsüz başı ilk bakışta insana korkunç geliyordu. Sarışın olduğu anlaşılan çitişmiş saçların rengi artık belli değildi. Bir kulağının ardından kazık gibi bir saç örgüsü, yanaklarına ve kaşlarına inen kirden kararmış, yapış yapış perçemler görülüyordu. Elini adamın elinden kurtarmaya çabalıyor, durmadan gülümsüyordu. İnsanı baştan çıkarmak amacını gizlemeyen bir gülümsemeydi bu. Kız çok güzeldi. Ancak o parlak, gülen gözlerde, gümüş rengi Rus gözlerinde, sopa yemiş ve umutsuz bir çaresizliğe düşmüş bir hayvanın gözlerinde görülen donuk ateşin izlerini yakaladım. Böyle çağırgan bir havayla gülümsüyordu. Çünkü bildiği tek korunma ve savunma yolu buydu onun. Acınası bir hokkabazlıktı bu yaptığı. Bekçi, böyle konuşması kolay yoldaş diyordu. Bunların bizim başımıza ne bela kesildiğini bilmiyorsunuz. Kıza döndü. Geçen hafta trene bindin mi binmedin mi? Sarhoş olan sen miydin babam mı? Kim? Ben. Sarhoş. Uyduruyor bu ha dedi kız. Şimdi bekçiye işveli işveli gülüyordu. Ancak bu arada elini askerinkinden kurtardı. Parmakları sıkılmaktan acımış gibisinden elini ağzına götürdü. Sonra yine yapay bir kırıtmayla benim peşimi bırak diye mırıldandı. Asker ona doğru atıldı ama kız sesli sesli gülerek birkaç adım geri çekildi. Çevremizde oluşmaya başlayan kalabalık umrunda değildi. Maria Kondratyevna utandı, başını öte yana çevirdi. Çevirmesiyle beni görmesi bir oldu. Anton Semyonovich, ah sevgili Anton Semyonovich, Beni bir kenara çekti ve heyecanla fısır fısır konuşmaya başladı. Bana bakın, korkunç bir şey bu. Düşünsenize, nasıl olur? Bir kadına, güzel bir kadın üstelik. Yani güzel olduğu için demek istemiyorum elbet. Ama yine de bu işe engel olmak gerek. Maria Kondratyevna, benden ne istiyorsunuz? Ne mi istiyorum? Şimdi rol yapma canavar adam. Canavar ha? Evet, canavarsınız siz. Kendi çıkarınızdan başka bir şey düşünmeyin. Hep hesap kitap ha? Bu kızcağızı almak sizin işinize gelmez değil mi? Bırakın askerler başa çıksın onunla ha? Ama anlamıyor musun? Kız bir fahişe. Delikanlılarla dolu bir topluluğa nasıl götürebilirim onu? Bırak şu akıl yürütmelerini şimdi. Eğit bilimci sen de. Bu hakaret karşısında betim benzim soldu. Öfkeyle bağırdım. Tamam, şu anda hemen benimle topluluğa gelecek bu kız. Maria Kondratyevna boynuma atıldı. Ah sevgili Makarenko, ne iyisin. Sağ ol, sağ ol. Koştu kızın yanına gitti. Onu omuzlarından tuttu, kulağına bir şeyler fısıldadı. Asker meraklı kalabalığını azarladı. Ne bakıyorsunuz be? Sinema mı oynuyor burada? Hadi işinize gidin hepiniz. Sonra yere bir tükürük attı. Omuz sekti ve gitti. Maria Kondratyevna daha gülümsemesini silmemiş olan kızı yanıma getirdi. Sizi tanıştırayım dedi. Vera Berezovskaya. Topluluğa gitmeyi kabul ediyor. Vera, bu senin müdürün. Çok nazik bir adamdır. Orada çok rahat edeceksin. Vera bana da gülümsedi. Giderim. Ne olacak? Maria Kondratyevna ile ayrıldı. Sonra yeni öğrencimle birlikte kızağa doğru yürüdüm. Oturma yerinin altından bir at battaniyesi çekerek üşürsün dedim Vera'ya. Vera battaniyeye sarındı ve neşeyle sordu. Ben o toplulukta ne yapacağım? Okula gideceksin, çalışacaksın. Vera uzun süre konuşmadı. Sonra kaprisli bir dişi sesi çıkararak beni yanıtladı. Aman tanrım, ben ders falan yapmam. Sen de benden bunu bekleme. Hava kararmaktaydı. Zaten bulutlu, kararık, kötü bir gündü. Keçi yoluna girmiş, kaygan yüzeyde kayıyorduk. Önde oturan Soroka'nın duymayacağı bir sesle Vera'ya şunları söyledim. Bizdeki kızlarla oğlanların hepsi okula giderler. Sen de gideceksin. İyi bir öğrenci olursun. Yeni ve iyi bir yaşama başlarsın. Bana biraz yaklaştı ve yüksek sesle, iyi bir yaşama dedi. Ay, hava da kararıyor. Korkuyorum. Beni nereye götürüyorsun? Kes sesini. Sustu. Ormana girdik. Soroka duyulur duyulmaz bir sesle birine, belki de karanlığı ve dar orman yollarını yaradana sövmekteydi. Size bir şey söyleyeyim mi? Diye fısıldadı Vera. Söyle. Ne biliyor musunuz? Ben gebeyim. Birkaç dakika durdum. Sonra, uyduruyorsun değil mi? Dedim. Hayır, neden uyduracakmışım? Doğru söylüyorum, gebeyim. Uzaktan topluluğun ışıkları göründü. Yine fısıldaşmaya başladık. Aldırırız dedim. Kaç aylık? 2. Aldırırız. Gülerler bana. Kim gülecek? Senin çocuklar. Kimsenin haberi olmayacak. Öğrenirler ama. İkimizin arasında kalacak. Başka kimse bilmeyecek. Vera bilgiç bilgiç güldü. Ah, hep öyle derler zaten. Hiç sesimi çıkarmadım. Topluluğa giden yamacı çok yavaş çıktık. Soroka kızaktan indi. Atın yanında yürümeye başladı. Bir yandan da ıslık çalıyordu. Vera birden dizlerime kapandı. Bağıra bağıra ağlamaya başladı. Ne derdi var dedi Soroka. Başı dertte. Hısım akraba yüzündendir belki dedi Soroka kendi kendine. Dünyada akrabadan, ana babadan kötü dert yoktur. Gitti, yerine oturdu. Kamçısını salladı. Oyna biraz yoldaş Mari, hadi. Hah şöyle. Topluluğun bahçesine girdik. Maria Kondratyevna 3 gün sonra Harkov'dan döndü. Vera'nın derdinden ona hiç söz etmedim. Bir hafta kadar sonra toplulukta Vera'nın böbreklerinden rahatsız olduğu ve hastaneye götürülmesi gerektiği haberini yaydım. Hastaneden döndüğünde üzgün, içine kapanık bir hali vardı. Zayıf bir sesle sordu. Şimdi ne yapacağım? Bir an düşündüm. Sonra şu yanıtı verdim ona. Şimdi yaşamaya başlayacaksın. Utanmış ve boş bakışları ona göre yaşamaktan daha zor ve anlaşılmaz bir şeyin bulunmadığını söylüyordu. Elbet Vera Bezerovskaya bizimle birlikte kuryaja gelecekti. Sonunda kimseyi feda edemedik. Halk Eğitim Komiserliğinin stratejik planlarımı hiç dikkate almaksızın yakınlarda önüme attığı 20 yeniyi bile götürmeye karar verdik. Kuryaja yalnızca ilk günden beri birlikte olduğumuz deneyimli 11 Gorki müfrezesiyle gitseydik ne iyi olurdu. Bu müfrezeler tarihimizin 6 güç yılı boyunca gerçek bir savaşım vererek bu noktaya gelmişlerdi. Düşünceleri vardı onların. gelenekleri, deneyimleri, idealleri, ortak alışkanlıkları vardı. Onlarla olduğum sürece hiçbir şeyden korkmamam gerektiğine inanıyordum. Müfrezelere dağıtılmış olmakla birlikte her yerde karşıma çıkan, nerede rastlasam doğru yürümedikleri, güzel konuşmadıkları, o ilk günkü kaba, aşağılık suratları değiştirmedikleri nedeniyle canım sıkan bu yeniler olmasaydı ne iyi olacaktı. Ama olsun, 10 müfrezem çelik gibiydi. Ama bu 11 küçük müfrezenin kuryajda düş kırıklığına uğraması ne büyük bir felaket olurdu. Önce özel müfrezenin yola çıkacağı günün gecesi içim üzüntüyle doluydu. Aklım karma karışıktı. Jurinska'ya akşam treniyle geldi. Çalışma odama kapandı ve bana şunları söyledi. Anton Semyonoviç, korkuyorum. Henüz iş işten geçmedi. Bu işten vazgeçebilirsiniz. Bir şey mi oldu Lyubov Savelyevna? Dün kuryajdaydım. Ah ne korkunçtu bilseniz. İnsan bakmaya dayanamıyor. Ben hapis yatmış adamım biliyorsunuz. Cephede savaşmış adamım ama şu andaki kadar korkunç ve perişan edici duygular tanımadım ömrümde. Hayrola ne oldu? Bilmiyorum, nasıl anlatayım bilmiyorum. Şöyle düşünsenize, tam 300 tane iler tutar yanı kalmamış, iliğine kemiğine dek bozulmuş, uyuşuk, acınası çocuk. Bunlar hayvanlaşmış gibi, yani biyolojik bir yıkıma uğramış gibiler biliyor musunuz? Düzensizlikten, kuralsızlıktan öte bir şey bu. Üstelik yoksulluk, pislik, bit. Oraya gitmemelisiniz. Delilik olur bu. Peki ama kuryaj üzerinizde bunca korkunç bir izlenim bıraktığına göre bu konuda bir şeyler yapmak büsbütün gerekli olmuyor mu? Orayı o halde nasıl bırakırsınız? Lyubov Savelyevna derin bir göğüs geçirdi. Elimizin tersiyle bir kenara itecek değiliz elbet. Bir şeyler yapılmalı doğru. Bu da bizim görevimizdir. Ama sizin topluluğunuzu feda etmemeliyiz. Siz bu topluluğun değerini bilmiyorsunuz Anton Semyonoviç. Onu korumak, geliştirmek, daha ilerilere götürmek gerek. Bir kaprisle defterden silemezsiniz topluluğunuzu. Kimin kaprisi? Lyubov Savelyevna bitkin bir tavırla, ne bileyim kimin dedi. Sizin kaprisleriniz demek istemiyorum elbet. Sizin tutumunuz çok özel yani. Ama ah işte asıl şunu söylemek istiyorum. Sandığınızdan çok düşmanınız var. Varsa ne olacak? Kuryajda yenilgiye uğramanızdan mutluluk duyacak insanlar var. Biliyorum. Biliyorsanız daha ne? Şimdi ciddi olalım. Gelin şu işten vazgeçelim. İş işten geçmiş değil henüz. Jurinskaya'nın bu önerisi karşısında gülümsemekten başka bir şey yapamazdım. Bizim dostumuzsunuz. İlgi ve kaygılarınıza ne büyük değerler verdiğimizi anlatmaya sözcükler yeterli değil. Ama beni bağışlayın. Biraz eski eğit bilimsel tutum içine girmiş olmuyor musunuz bu önerinizle? Anlamadım. Kuryajda yapılacak bir savaşım yalnızca kuryaj ve benim düşmanlarım için değil, bizim için de, bizim toplulukta bulunan her üye için de son derece gerekli. Bu savaşım bizim için yaşamsal önem taşıyor. Kalkın, çocukların arasında şöyle bir dolaşın. Geri çekilmenin ne denli olanaksız olduğunu göreceksiniz. Ertesi sabah öncü müfreze Harkov'a hareket etti. Lyubov Savelyevna bizimle birlikte yola çıktı. Öncü müfreze. Öncü müfrezenin başında Volokov bulunuyordu. Volokov hemen hemen hiç konuşmayan, konuştuğu zamansa elini kolunu hareket ettirmeyen, yüzündeki anlatımı bile pek öyle değiştirmeyen bir çocuktu. Ancak olaylar ya da insanlar karşısında ne durum aldığını göstermesini çok iyi bilirdi. Ve Volokov ne durum alırsa alsın, davranışlarında her zaman hafif bir alay, yıkılmaz bir özgüven sezmemek olanaksızdı. Bu nitelikler ilkel biçimleriyle kendisine saygısı olan her serseride görülen sıradan özellikler sayılabilir. Ancak kolektif yaşamın içinde biçimlenmiş ve incelmiş olduklarında kişiliğe belli bir soyluluk, gizemli bir çekicilik katıyor, o kişi de yenilmez ve dingin bir gücün gizli olduğunu söylüyorlar. Savaşımda böyle komutanlara gereksinme vardır. Çünkü onlardaki gözüpeklik ve kendini denetleme yetisi insana güven verir. Benim de en büyük avuntum, Volokov'un kuryaj ve kuryajlılar konusunda kaygılar taşıdığını belirten davranışlarında bulunmayışıydı. Arada bir çocukların bitmez tükenmez sorularıyla karşılaştığındaysa büyük bir umursamazlıkla şu yanıtı yapıştırıyordu. Şu kuryajlı çocukların ne olduğu, nasıl olduğu konusunda fikir yürütmeyi bırakın bakalım. Onların da herkes gibi etten kemikten yapıldığını unutmayın. Ancak bu umursamazlığı önce müfrezenin oluşturulmasında büyük bir titizlik göstermesine engel değildi. Her adayı kafasında iyice ölçüp biçiyor, büyük bir sessizlik ve bilinçlilik içinde düşünüp taşınıyor, ilk ve son sözünü söylüyordu. Bu yaramaz. Onda yürek yok. Öncü özel çok akıllı ölçüp biçmeler sonucu oluşturuldu. Müfrezeyi oluşturan herkes birer komsomol üyesiydi. Ayrıca topluluğumuzdaki çocuklarda bulunması gereken özel beceri ve belli başlı görüşlerin hepsine sahiptiler. Üyeler şunlardı. 1. Komutanlar Kurulu'nun kendisine yeni bir at, hem de ne at, verdiği Vitka Bogoyavlenski. Bizimkiler ona Gorkovski adını verdiler. Gorkovski ince, uzun, sade bir çocuktu. Ancak eşsiz bir av köpeği kadar zekiydi. Son derece disiplinli, her an harekete, çalışmaya hazır bir gençti. Her konuda kendine özgü görüşleri vardı ve insanları gözünden anlamakta ustaydı. Bir bakışta kesin kanısını söylerdi. Gorkovski'nin en büyük yeteneği işte bu insanın ciğerini görmesinde ve bu konuda hiç yanılmamasında yatıyordu. Vitka aynı zamanda temel şeylerden hiçbir zaman uzaklaşmaz, insanları topluluğun bir parçası olarak ele almayı ve onları bu çerçeve içinde çözümlemeyi çok iyi bilir. Böylece kümeyi kolayca tanımayı başarır, onu oluşturan bireylerin eğilimlerini, özelliklerini ve özgün niteliklerini hemen belirleyebilirdi. 2. Mitka Jeveli, eski dostumuz ve gerçek Gorki ruhunun en başarılı, en sevimli ve en güzel temsilcisi Mitka sevindirici bir gelişme gösterdi. Dik duran başı, ileriye bakan elmas gibi parlak, kara ve azıcık şehla gözleriyle ağırbaşlı bir delikanlı haline geldi. Mitka'nın ateşli konuşmasına, konuşurken beklenmedik anlarda kısa ve öz hareketler yapmasına öykünen, onun gibi tertemiz giyinmeye, onun gibi yürümeye özenen, topluluğa karşı gösterdiği köklü, sarsılmaz ama aynı zamanda şaka ve gülmelerle bezeli bağlılığa hayran olan bir yığın yeni yetme vardı toplulukta mutlaka. Mitka, kuryaja taşınmanın dolayına çok önemli bir değişiklik gözüyle bakıyor, bunun siyasal öneminin çok büyük olduğuna inanıyordu. 3. Mikhail Ovcharenko. Özellikle parlak bir çocuk değildi Mikhail ama eşsiz bir işçiydi. Topluluğun çıkarlarını savunma konusunda elinden geleni ardına koymayan gayretli bir çocuktu. Mitka'nın geçmişi Arap saçı gibiydi. Öyle ki kendisi bile başından geçenleri sıraya koyup anlatamıyordu. Sovyetler Birliği'ndeki kasabaların hemen hemen hepsinde oturmuş, ancak bunlardan hiçbiri onun bilgi ve gelişmesine bir katkıda bulunmamıştı.